Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Çevreye, doğaya ve insan sağlığına faydalı alanlar, yapılar inşa etmek ya da var olanı dönüştürmekten bahsediliyor. Ama bunun tam olarak da pek çok meselede olduğu gibi bir pazarlama konusu olarak da kullanıldığı için yanlış uygulamalar ya da eksik uygulamalara kurban gitmeyin diye biz böyle ayrı bir yeşil mimari nedir?
Mimarlar kötü yaptıkları zaman sadece mimarla ilgilendiren bir şey değil. Peyzaj mimarları en az onun kadar önemli. Biyologlar, şehir plancıları. Bunların hep her biri bir takım olarak çalıştıklarında ancak yeşil mimariyi ortaya koyabiliyorlar. Bir bunu bilelim hani. O yüzden tek suç onlarda ya da tek başarı onlarda diye bakmamak lazım.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Herkese Yeşil Dalga'dan merhaba. Ben Mehve Şevin.
Ben Ferda Karsu.
Yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Aslında farklı konu diyorum ama bazı programlarımızda, önceki programlarımızda işte sürdürülebilirlik olsun, turizm olsun, onları konuşurken de bu yapı meselesini, hatta imar affında da biraz değindik Ferdi. Yapı, inşaat meselesine değindik. Çünkü bir ekolojik ya da yeşil bina diye bir kavram var. Hatta bazen akıllı bina diye kullanılıyor. Bir de karbon nötr var. Bir de sürdürülebilir bina var falan. Böyle bir sürü kavram var. Şimdi Ferdi'ye soracağım ama bir mimarın sözünü not etmişim. Ömer Selçukbaz bir röportajında Troya Müzesi'ni yapan. En sürdürülebilir, en çevreci, en ekolojik yapı hiç yapılmamış olandır diyor.
Evet. Ömer Selçukbaz'la da şöyle bir tanışmışlığımız var. İzmir'de Olivelo diye bir mimari proje yarışması vardı. Böyle bir doğal alanda işte rekreasyonel, ekolojik bir hani yer inşa etmekle ilgili. Onun ben jüri üyesiydim mimari yarışmanın. Onun kazananı Ömer Selçukbaz'dı. Olivelo, evet, İzmir'de. Oradan da tanışmışlığımız vardır kendisiyle. Dolayısıyla takdir ediyoruz kendisini, evet.
Çünkü tabii mimarlar, dinleyen mimarlar da olacaktır bu programı. Tabii ki bazı şeyleri biliyorlar ve çok uygun şekilde uygulamak, yapmak isteyenler var. Fakat Türkiye şartlarında hep, yani bırakın yeşil ve ekolojik yapıları, doğru düzgün sağlam bir bina.
Mimar yani enerji zor zanaat.
Çok,
hep
çok. Arkadaşlar, mimar arkadaşlar, işiniz gerçekten zor. Onu biliyoruz ama en azından biz de burada ya da yeşil mimariden ne anlıyoruz? Bu işin, bu kavramın çıkışı nedir diye başlayalım istiyorsan.
Tamam. Yani şöyle bir durum var. Öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi geldiğimiz dünyada eskiden şöyleydi. Belli uzmanlıklar vardı. Parça parça herkes o uzmanlığı konusunda ilerleyip bir yol alıyordu. Böyle bir hani medeniyeti yavaş yavaş diyeyim geliştiriyorduk. Şu anda artık bu iklim sürdürülebilirlik gündeminde şu fark edildi. Tek başına bir mimar ne kadar isterse etsin yeşil bir şey yapamıyor. Onun yanına mutlaka bir peyzaj mimarı gerekiyor. Onun yanına mutlaka bir şehir plancısı gerekiyor. Kastettiğim şu. Bir ekosistem, iş yapma ekosistemi dahilinde bir mimar yeşil bir şey ortaya koyacaksa yapabilir artık. O yüzden mimarların peyzaj işleri zor dememin nedeni o. Çünkü eski gelenek şöyle. Ben mimarım, ben peyzaj mimarıyım, ben şehir plancısıyım. Ya bildiğimi yaparım, gerisi düşünsün başkası.
Tabii ki hepsi birbiriyle bağlantılı.
Evet, artık o dönem bitti. Birincisi bunu kabul etmek gerekiyor. Bu sadece bu konuyu konuştuk diyorum. Çoğu işte de böyle. Hani
evet.
Bu minvalde bakalım duruma. Bir, yani yeşil mimari sadece mimarların sorumluluğu olan, dolayısıyla iyi yaptıkları zaman, mimarlar kötü yaptıkları zaman sadece mimarla ilgilendiren bir şey değil. Son zamanlarda ben şunu görüyorum, bunu da söylemek lazım. Biz insan oğlu olarak elbette kendimizi de övünmeyi seviyoruz. Dünyaya bir doğaya bir savaş açtık ve hani bak nasıl galip geldik işte
zaten
yayıldık.
Zaten doğaya savaş açtık deyince ben gözlerimi
öyle ama öyle
burada
bakılıyor. Evet, mühendisler büyük oranda hani özellikle belli falan.
Yani doğa savaşılacak bir
şey.
Evet. Ama
bu afet zaten, yeden falan bir şey yapan.
Yani hani artık 20. yüzyılda kalmış bir kavram diye ümit ediyoruz ama öyle değil. Evet.
Yani öyle ama şimdi niye söylüyorum biliyor musun bunu? Hani mimariye mimarlara laf etmek için de en büyük dertlerinden biri susuzlaştırmadır mesela. Temel atılır ya temel hani bir mimarın düşünmesi gereken en önemli şeylerden biri. Onu yaptığı zaman zeminin sudan arınması gerekiyor. En büyük dertlerden biri. Bunu kimi zaman fore kazıkta, kimi zaman başka uygulamalarla düşünüp onlar tasarlar. O biz şimdi görürüz tatlı tatlı o haditlerin mimarisi ama onun altında başka bir şey var. Başka bir bilim var. Çok zor iş yapıyorlar. Dolayısıyla aslında düşünsene yeraltı suyu yok olmasın diye yok oluyoruz. Ama bir bina yapmak için yeraltı suyunu en azından temelinde yok etmeye gerekiyor yapmak. Bu da bir savaş bir ölçüde. İşte ama bu savaşta kazananın tek olmamasıyla alakalı bir durum sürdürülebilirlik yeşil mimari. Kastettiğimiz bu. Çok böyle ince nüanslarda bunu da bilmek gerekiyor. Bir savaş olarak görülmemesi gerekiyor. Mimarların, peyzaj mimarlarının, biyologların her şeyin. Hani bu bir düstur olmalı. Bir de şu çok önemli, onu görüyorum. Detaylarını da birazdan açarız bunu.
Evet.
Sanki böyle son 10-15 yılın bir icadıymış yeşil mimari gibi yaklaşılıyor. Halbuki yeşil mimari dediğimiz şey çok uzun zamandır, binlerce yıldır zaten doğanın özellikle bu yerli kabilelerin, göçerlerin ya da işte kırsalda yaşayan insanların zaten uyguladıkları, bildikleri şeylerin kentlere daha yüksek, daha işte belli şeylere, standartlara adapte edilmesi. Yani şapkadan tavşan çıkması ya da Amerika'yı keşfetmek gibi bir durum yok. Elbette yeni teknolojiyle uygulamaların çapı, etki kalitesi vesairesini arttırabiliyoruz. Güzelliği de burada ama bunların kaynakları yine doğadan geliyor. Doğa öğretiyor bize.
Evet.
Yani ve bunun da örnekleri Anadolu'da var, dünyada var. Nereye gidersek görürüz bunu yani.
Onun örneklerini biraz verelim bence Ferdi. Çünkü bu hani modernlikle beraber, moderniteyle beraber, modern tasarımlar, İşte akıllı uygulamalar, yok işte şunlar bunlar derken sanki bazı şeyler yeniden keşfediliyor. Tabii ki bazı teknolojik yenilikler ve çok faydası olabilecek gelişmeler var. Bunlar kısmen uygulanıyor ama senin mesela demin dediğin şey mesela Anadolu'da kerpiç ev aşağılanırdı. Hala aşağılanıyor.
Elazığ depreminden sonra olanları hatırlamıyor musun?
Hatırlıyorum.
Daha yeni yani
tabii.
Böyle tukaka ediliyor falan.
Tabii
işte, kerpiç
işte
olmasaydı
oralar
falan filan.
Nasıl bir şey
hani sanki
mesela?
Kerpiç olmayan yerde İzmit'te o 99 depreminde olmamış mesela hiçbir şey olmadı mesela. Hani anlatabiliyor muyum? Bir akıl tutulması falan var. Böyle devamlı bir hani yereli böyle bir gelenekseli bir tukaka etmek üzerinden bir kent hayatı tanımlamak çok saçma. Elbette onun eksileri artıları var. Bunun eksileri artıları var. Yani bunun doğrusu bunun yanlışı falan gibi bir şey çok böyle çocukça bir yaklaşım. Anlatabiliyor muyum? Yani hani böyle bir geyik vardır ya bilirsin. Batı'nın güzelliklerini alalım falan.
Evet.
Şimdi böyle bir şey değil anlatamıyorum.
Evet.
Bunun bir bilimi var. Mimarlık fakülteleri var. Yüzlerce yıldır. Hani bununla ilgili çalışan antropologlar var. Hani bir okuyup bunları dinlemek lazım. Böyle birdenbire kerpiç öyle ağaçta yapmayalım. Yandığı zaman yangın da yok oluyor falan filan. Hani gibi böyle çok sığ. Böyle popülist. O anda hani acıları böyle deprem gibi bir şeyde insanların acılarını hani böyle hafifletmek için gidip de böyle kerpiçe saldırıyor olmak çocukça bir şey. Sen mesela ne yaptın orada devlet olarak? Anlatabiliyor muyum yani? Ne,
tabii.
Mesela niye eksikti orada? Hani mesela o kerpiç mimarinin de ben bildiğim için söyleyebilirim. Ben de Samsun'daki mesela taş bir evde büyüdüm öyle söyleyeyim sana. Hani o geleneksel mimarinin işte hani ekolojik mimarinin ne olduğunu biliyorum yani. Onun da bakıma ihtiyacı var. Bu demek değil yani bir kerpiç yaptın 200 yıl boyunca öyle duracak değil. Onu hep sıvarsın, kireçlersin. Onun içinde belli yerlerde ağaçlar vardır. O çürüdüğü zaman değiştirmen lazım. Hani ama sen yoksulsan, bunu yapamıyorsan deprem olunca kerpici de yıkar.
Tabii.
Yani yapacak bir şey yok.
Tabii.
Anlatabiliyor muyum? Hani kerpiç depreme bilmem sonsuza kadar korur diye bir bilgi de yok zaten.
Evet.
Ama bu şu da demek değil. Kerpiç işte Elazığ depreminde ölümlerin bir numaralı nedeni. Oranlar beton olsaydı olmayacaktı. Ne demek olmayacaktı? Affedersin ama yani.
Beton
hani
kaç tane giden nere?
Tabii. 2019.
Ne oldu?
Beton işte benim mahallem Mansuroğlu ben orada oturuyordum en başında mesela.
Evet.
Önümde yıkıldı yani. Bayağı da beton oldu betondu yani.
Beton oldu
yani
beton.
Anlatabiliyor muyum? Hani bunlar mesela üzücü. Yani insanların o andaki hassas deprem olmuş, kayıplar olmuş, hani hiç kimsenin istemediği şeyleri sorumluluğu üzerinden atıp devlet olarak işte otoriteler olarak diyelim genel olarak yani her ülkede böyle şeyler yapılıyor geçmiş ülkelerde. Mimariye atmak falan.
Bu alakası
hiçbir
yok.
Bir şey var mı?
Peki şey diyelim mi buradan? Bir kere güzel bir giriş yaptık. Şimdi ekolojik yapı, yeşil mimari, sürdürülebilir, karbon nötr deyince... yani bunların hepsini aynı çatı altında toplamak mümkün değil mi? Ya da kriterler nedir? İyi gerçekten bu anlamda sürdürülebilir iklimle, doğayla uyumlu, insan hayatına ve çevreye saygılı bir binanın, yapının özellikleri, aranan kriterleri nedir diye.
Tamam. Girelim. İlk kriter, ilk başta bahsettiğimiz bir yaratım ekosistemi oluşturacağız. Peyzaj mimariyle, şehir plancısıyla, biyoloğuyla, mimariyle ortak çalışılan bir proje olması gerekiyor. Bir, bunun nedenini açıklayacağım. Çünkü bir binanın sadece tek başına bina olarak değerlendiremiyoruz. Onun bir otoparkı var, bahçesi var, peyzaj alanları var. Anlatayım.
Bunların... Sen kalkıp mesela çim ekersen,
mesela
çok ekolojik bir bina yaptım ama
geçmiş
çim...
olsun.
Ektiğin anda geçmiş zaten geçmiş olsun.
Hele ki bizim ülkemiz gibi ülkelerde. Bak yağmur yok işte, İstanbul'dayız yani. Hani mesela.
Şu açıdan dinleyicilere söyleyelim. Çim çok sulama isteyen bir bitki.
Ayrıca bakım istiyor.
Bakım
ayrıca
isteyen.
Tohumlaman gerekiyor. Bu bir maliyet. Ayrıca biçmen gerekiyor.
Ayrıca oradaki var olan ekosistemi de zaten kaldırıp yerine bir
başka
de
bir şey
çim ekenler var ki. Yazlıklarda falan bol bol görülüyor bunlardan, biliyorsun.
Ya niyeyse biz bir şekilde dedim ya. Bu
ama biraz Amerikan hayatına.
O var ama başka bir yere giriyor. Onu bir programda yapalım. Hı. Biz doğayı yeşil diye biliyoruz. Bak bu başka bir case konu yani.
Doğru.
Bunu konuşalım.
Doğru. Şimdi mesela toprak görünce ki, böyle aman börtü.
Bozkır böcek deyince doğa değil diyoruz. Halbuki o da doğa. Anlatabiliyor muyum? Deniz de doğa. Yeşil değil ama hani bir şey. Onun bir antropolojik geçmişi var. Bence bu ayrı bir konu.
Olur.
Buraya gidelim. O
tamam.
Çim sadece çim değil.
Tamam.
Her zaman olduğu gibi yani.
Tamam.
Çim onun sonucu. O yanlış belki de öğrenmenin diyelim hani. Şunu söyleyeceğim. Dedim ya, oturduğu zeminden peyzajına, otoparkına kadar her şeyle birincisi bir yeşil olması gerekiyor. Senin verdiğin örnek çok güzel. Sulama sistemi, peyzaj alanı, ne kadar alana oturdu. Hani emsal diyoruz ya, 0-25'e mi oturdu, 1'e 2'ye mi oturdu falan, hani belediyelerin kanunları oluyor, imar kanunları. Bunların hepsi önemli. O Ömer Selçukbaz'ın söylediği şey de güzel. En ekolojik yapı olmayan yapı hani. Aslında ama elbette yapıya da ihtiyacımız var. Bundan bunu söyleyip de sıyrılmak için söylemiyoruz.
Evet.
O güzel bir söz. Amacı, vizyonu gösteren bir şey. Çok da takdir ettiğimiz bir şey ama sonuçta bir şeylere oturmak zorundayız. Burada şuna devreye giriyor. Bir, üçlü gibi düşünebilirsin, tamam mı? İnşaat süreci. Şimdi inşaat sürecinde bir yapının, mimarinin temelinden, tamam mı, kaba inşaatını, sıvasına, ayağa kalkmasına kadar ki bütün süreçte olabildiğince ekolojik ve organik, hani bir ölçüde öyle kullanılıyor. Nefes alabilen, tamam mı? Malzemelerin kullanılması gerekiyor. Boyasına kadar yani. Yeşil olması gerekiyor. Ama her şeyden önce ne gerekiyor biliyor musun? Bu önemli. Hı-hı. Dedim ya, kaba inşaat. Hani sistem diyoruz ya, su sistemi, elektrik sistemi, doğalgaz sistemi, ısıtma sistemi. Bu sistemler en çok aslında iklimi sıkıntıya yaratan konulardan biri. Isınma, su, atık su dönüyor mu sistemin içinde, enerji ne kadar kullanılıyor, enerji kimliği, hani anlatabiliyor muyum, nefes alabiliyor mu? Hı-hı. Dolayısıyla biz orada sağlıklı mıyız evin içinde, tamam bina yaptık ama binanın nefes alması gerekiyor. Bütün doğal malzemenin nefes aldığı gibi yani, hani dolayısıyla bunları düşünüp en başında kurgulayıp yaptığımız zaman, tamam mı, o bina yani yapım aşamasında birincisi güzel bir gol atıyoruz iyi tabirle yani. Hı-hı. Bir o, iki binayı kullanırken. Bizim için hani user friendly denen hikaye var ya. Hmm. Oturanla insanlar bu binayı kullanırken, tamam mı, onu gerçekten yeşil olan, yapılan özelliklerini kullanabiliyorlar mı? Çünkü bu da çok önemli. Bir şeyi yapıyorsun, bir makineyi.
Ama kullanılabilir
kullanmayı
mi?
Bilmeyince bir işe yaramıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani dolayısıyla bu da bir manuel, bu da bir eğitim, öğretim aslında. Sadece mimarın sorumluluğu değil artık. Mimar yapmış, sana vermiş müteahhitle beraber. Ben onu vatandaş olarak gerçekten kullanabiliyor muyum? İki. Üç, velev ki bir bina ömrünü doldurdu canımın içi. Tamam mı? Bu ne oluyor bizde genelde? Molozdur, odur, budur. Bak şimdi moloz bir binadan çıkıyorsa, adı moloz olan bir şey yeşil olamaz. O binayı ben yıktığım zaman, tamam mı, yıktığım şeyleri bir şekilde bir yerlerde yeniden kullandırılacak şekilde tasarlamam lazım. Ben eğer benim yaptığım bir, ben diyelim ki mimarım, bir bina yaptım yeşil diyorum. O binada 30 sene sonra ömrünü tamamladı. Hem hepimiz var ya. Oradan artık o kullandığım o sistem, o malzeme başka bir yerin kullanımına hizmet edecek düzeyde, kalitede ve yapıyı da tasarlandıysa da yeşil oluyor. Hmm. Sadece ben yaptım bittim, 30 sene yeşildi, benden sonra ne oldu bitti de değil.
Hmm.
Ki 3, bu 3 tane oldu. Asıl önemli şey ne biliyor musun? Hmm. Tedarik. Şimdi inşaat dediğin şey, bak şaka değil, yaklaşık 200'e yakın başka endüstri, işte hani faaliyet dalını ilgilendiren bir şey. O yüzden Türkiye gibi yerlerde önemli oluyor ya, hani baktığın zaman ben betonumu ne yaptım? Ben boyamı nereden aldım? Hangi tedarikçiden? Yeşil mi aldım? Buna kadar aldığım malzemeyi lojistik nereden aldım? Lojistiğine kadar. Hı. Hatta şunu söyleyeyim sana. İstanbul'da mı ev yapıyorum? Gidip ben malzememi Sakarya'dan mı aldım? Hı. Tamam mı? Buradan Sapanca'dan mı aldım?
Örnek, o bile fark ediyor.
Ya çünkü o da işte bir lojistik ve o bir karbon emisyon. Hani örnek, hı-hı, için söylüyorum. Dolayısıyla böyle bir dörtlü sacaya gibi düşün. Bunun dördüne birden bakmak gerekiyor. Sadece şu olmuyor. Benim bir tane binam var diyelim Şişli'de, 4 katlı. Hop çağırdım Lidin, Bram'ın falan uzmanlarını. Hadi gelin bunu bir şey sertifikalandıralım. Bakıyorlar işte, sana şunu yapalım Ferdi. Suyu böyle döndürelim falan filan. Yine o iradeyi göstermen bak kıymetli, önemli. Ama tek başına o da yeterli olmuyor, onu söylüyorum. Niye tek başına yeterli olmuyor da şuradan geliyor. Hı-hı. İşte hani senin yaptığın bir güzel bu tür şey örnek olur mahallene falan. Bunlar önemli şeyler, kimse buna kötü diyemez. Küçük de olsa yeşildir hani. Hı-hı. Onun bir şey yok. Ama bu tür şeylerin artık devlet politikasıyla, imar kanunlarıyla, belediyenin uygulamalarıyla desteklenmesi lazım ki kitlesel hale gelsin. Tek başına Ferdi'nin vizyonuna, işte anlatabiliyor muyum? Hani
evet.
Başkasının, Mehmet'in işte güzel kalbine falan bırakılacak konular değil artık bunlar. Tabii. Onlar zaten oluyor, var yani. İyisi de var toplumda, memlekette. Kötüsü de var örneğin. Bunun yapılması gerekiyor. O yüzden koskoca büyük bir konsept. Belki bir binayı görüyoruz biz orada. Ama o binanın arkasında koskoca bir ekosistem var anlattığım gibi.
Evet, bir de şöyle notlar almışım. Mesela uluslararası, yani bütün dünyada üretilen enerjinin %50'si, suyun %42'si bina yapımı ve kullanım alanlarında.
Tabii, çok gidiyor.
Bu arada işte bu sera gazı emisyonlarının %50'si, yine hava kirliliğinin %42'si de bu bina yapımı ve kullanımlardan kaynaklanıyor. Aynen. Küresel olarak.
Tabii.
Böyle bir
var.
Notla
doğru yani,
doğru
sana. Elbette
bu rakamlar
yıldan yere göre artıyor, azalıyor
falan. Tabii
bu falan.
Bir ortalama. Aynen. Ama yani yarı yarıya aslında bugün bütün bu iklim krizi, bu işte her alanda yaşanan insani, sosyal, işte doğal yıkım, ekonomik yıkım, bilmem ne, %50'si
burada.
Bu inşaat
tabii
hikayesinde arkadaşlar.
Bakmak lazım,
onu
görmek
söylemek
lazım
istedim.
Farkı. Tabii. Hmm. O yüzden çok kıymetli, hep söylüyoruz. O yüzden de çok büyük bir siyasi malzeme. Bak şimdi
evet.
Evet. Ülkelerin bile kendi aralarında kullandığı bir politik jargon artık bu.
Doğru.
Düşünsene, bir karbon borsası var. Ülkelerin taahhüt ettiği şeyler var. Ben şunu yapacağım 2030-2050'de deyip söz veriyor. Ona göre yatırımlarını planlıyor, planlamıyor. Buna göre senin gelişmişliğin, işte gayri safi milli hasılan falan. Hani bir apartman bak nerelere gidiyor.
Evet.
Aslında geldiği yere de bakmak lazım, biliyor musun burada? Bak onu da atlamayalım, bu konuyu söyleyelim. Hani sen aslında
evet
konuyu açmıştın. Hani dedim ya, insan çok mu böyle zeki falan, biz buluyoruz yeşil mimari falan filan. Ne var biliyor musun? Bak hep kerpiçe de girdik konuda. Bunun bütün kökeni, sevsek de sevmesek de, düşman da bellesek, geçmiş olsun doğa.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Kerpiç dediğim mimari nedir biliyor musun? Ne olur arkadaşlar, yazın köylere, yazlıklarına falan gittiklerinde bir kırlangıç yuvasına baksınlar. Ne olur. Bakın Türkiye'de yaklaşık bu tür yuva yapan 3 tane kırlangıç var. Biri kızıl kırlangıç, biri kır kırlangıcı, biri ev kırlangıcı. Üçünün de yuvası nasıl oluyor biliyor musun? Yerden toprağı alıyor. Ağzındaki o amilaz benzeri, bizdeki amilazdır. Onlarda da biraz daha farklı. Şimdi detayına girmeyeyim. Bir harç yapıyor. Hani ne harcıydı o? Ünlü bir Osmanlı'nın bulduğu bir beton bir harç var ya bizim ünlü. Ayasofya'da falan da kullanmış. Adını unuttum şimdi. Yumurta falan kırılıyor içine bir şeyler.
Ha evet tabii.
Gibi yani hani. Evet. Kuş ne yapıyor biliyor musun? Toprağı alıyor. Kendi tükürüğünü bir saman gibi bir şeyle alıyor. Karıştırıyor çamuru. Onu bir harç yapıyor. Gidiyor duvara kırlangıç yuvasını yapıyor. Sen sanıyor musun ki o Anadolu'daki, dünyanın bir yerindeki, Orta Asya'daki kerpiç mimari insan kendi kendine buldu? Anlatabiliyor muyum?
Evet.
İnsanların ilk sivilize olmaya başladıkları yer köyler falan kurmadan mağaralar. O mağaralarda da ne görüyor biliyor musun? O kırlangıçları, ebabilleri görüyor, yuvaları. Sonra gidiyor sana... kendi o toprakla, o suyla, o işte samanla karıştırıp onu rigid hale yapılacağını kuştan hale öğreniyor. E tabii onu söylüyorum. Kendi tükürle yapmıyor ama yumurta kuruyor bizimkilerde. Horasan harcı yahu.
Horasan harcı, evet.
Aklıma böyle şeyler. Çok.
Yaşlılık demiyoruz hani, öyle
tamam,
şey olur mu?
Tamam demiyoruz, yaşamaktan.
Olgunluk çağındasın.
İşte hani herhalde o aradaki farkı sordun ya sen, gri bina, yeşil ekoloji bina. Aslında bütün kökeni insanın barınmakla ilgili bir derdi var, gailesi var. Bunu da ilk başta mağaralarda bir ölçüde çözmüş. Sonra işte Neolitik dönemle beraber işte Çatalhöyük falan, hani klasik girmeyelim oralara ama oradan başlıyor diye söylüyorum. Bir köy yerleşim yeri, orada da ne yapıyor? Gördüğünü yapıyor işte, çamuru alıyor. Bizim toprak için bu, yani bizim bölge için. Aynı şey Güneydoğu Asya'ya git, ne oluyor biliyor musun? Bambu yapıyor.
Bambu yapıyor.
Çünkü niye biliyor musun? Yani oradaki maymun falan filan seviyor, bakıyor ki bambu dallarını, yapraklarını karıştırıyor. Orada kendine yatacak yer bul yapıyor. Aynı işte onunla yaşıyor adam. Biz burada nasıl mağaranın içinde kırlangıçla yaşayıp onun yuvasını görmüşüz. Kerpiç ev yapmışız. E adam da orada görmüş işte, bir anladın mı? Bir maymunun o kışın korunmak için o pandanın bambu yapraklarını falan yapıp da kendine bir... Çünkü niye biliyor musun? Bambu dediğin şey de tamam, doğal bir malzeme ve %70'inden fazlası boşluk. Bunu konuşmuştuk bilmiyorum ama boşluk dediğin şey hava, iyi bir yalıtkandır. Dolayısıyla dışarıdaki bu havayı, sıcağı, soğuğu sana geçirme konusunda şeydir.
Ya da fırtınaları mesela gibi. İşte o anlamda aynen, da bir koruyucuları
aynen
var herhalde.
O yüzden hani biz
yani
ne diyoruz?
Tropik iklimler için aynen konuşuyorsak.
Aynen öyle kuzum. Yani kışın hani diyoruz ya taş mimari yaptık biz. Taş ev giriyoruz mesela, atıyorum Bodrum'da arkadaşların evine falan. Bu ne ya, böyle yazın ortası sıcak 40 derece ama evin içi klima çalışmıyor, serin. Hikaye o.
Tabii.
Çünkü o taş dediğin şey de doğal bir malzeme ve %70'inden fazlası aynı bizim gibi boş. Dolayısıyla dışarıdaki havayı sıcak da olsa soğuk da olsa içeriye geçirme konusunda sert davranıyor diyelim.
Evet.
Aynı hikaye, çok üzücü bir şeyden insanlara örnek vereyim de olsun, evet, ama bunu söylemek lazım öğrensinler. Söyle. Diye. Her şehirde görmüşsünüzdür böyle kışın yerde yatan evsizleri falan, ne yaparlar biliyor musun onlar? Kazakların içine falan gazete kağıdı sokarlar. Hiç gördünüz mü? Hiç düşündünüz mü niye koyarlar? Halbuki gazete değil mi bu? Sokar ki kabartsın kazağının altını falan, hava girsin içeri. Hava girdiği zaman dışarıdaki soğuk neyse içine almaz çünkü. Onu o sokakta yaşaya söylemiş. Halbuki aynı mantık. Bak tekrar taşın içindeki hava da o. O çocuk onu yaptığı zaman, o evsiz diyelim arkadaş yani, onun bir mantığı var işte, onu sıcak tutsun diye bir ölçüde dışarıdaki o dondan falan filan. Bak orada bile var. O yüzden hani böyle şeyleri böyle tek başına, o yüzden mimarlara, peyzaj mimarlarına, şehir plancılarına falan değil. Bunların hepsinin bir kökeni var ve çoğunu da buna mimikri deniyor. Biz doğadan taklit olarak yapıyoruz ama güzel beynimizle falan da bir yere getirip onu daha kullanışlı hale de getirebiliyoruz. Daha ucuz hale falan, hani bu da güzel bir şey.
Kerpiç hazırlarken taneleri birbirine bağlayacak oranda kil içeren kumlu toprak, saman gibi katkılar eklenerek su ile karıştırılıp bir harç hazırlanır.
Ekolojik mimariyi sadece taş ev ya da ağaç ev gibi biliyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ekolojik mimari, yani ekolojiden aldığı o bilgiyi geleneksel mimariye döndürüyor. Ona da işte traditional architecture deniyor. Hani bizim köylerde sevdiğimiz ahşap evler, evet, taş evler. Hani ve onlar da kente geldiği zaman yeşil ev, gri ev, hani karbon nötr ev, senin dediğin gibi o versiyona geliyor. Aslında silsile böyle ve bu dünyanın her yerinde farklı. Yani şunu yapmayalım diye söylüyorum. Siz gidip de Doğu Karadeniz'de ben taş ev yapacağım dediğiniz zaman ormanın içinde gülerler adama. Demem o ki. Yani böyle her yerde her şeyi aynı görmek zorunda değiliz.
Monokültür
evet,
şeyi bu ama.
Evet, o sıkıntı gibi Konya'ya taş ev yapmaya çalışmayın mesela. Ve buna da geleneksel falan demeyin. Yani hani büyük hata olur. Anlatabiliyor muyum? Her türlü büyük hata olur. O yüzden hani tamam taş ev severiz ama o da yerinde güzel. Hani onu söylüyorum. Çünkü ekolojik mimari geleneksel mi? Taş, tamam taş falan. Ya da ağaç falan. Değil.
Sertifikalar nedir? Şehirlerde nasıl uygulanabiliyor? Bu sertifikalarda neye dikkat etmek lazım diye.
Üç tane şey çok önemli kuzum. Birincisi, bu sertifikalar küresel ölçekte iş yapan işler. Ve önemli. Hani kötü yönlerinden bahsediyor olsak da bazen gereksiz olduklarını, hani olmamaları gerektiğini ima etmek gibi bir durum değil. Sadece yanlışları varsa onları da düzelsinler gibi bir şeyimiz var. Ne derler? Yaklaşımımız var. Her şeyden önce su. Enerji. Ham madde kullanımı, tamam mı? Betonudur, odur, budur. Bunların hepsine bakılıyor. Ve atık. Hani Mesela sudan örnek vereyim. Hani hep bu arada bugünlerde su kullanılıyor. İşte kuraklık, yağmur yağmıyor falan filan. Döngüsel bir kapalı devre su sistemi kurmanız gerekiyor. İdeali bu. Hmm. Yani ben 10. kattaki binamda diyelim ki duş aldım, onu yaptım. Benim gibi bütün bina.
Gri su dediğin
gri
hikaye
su mi? Gri su uygulamaları. Bu? Aynen öyle. O suyun apartman içinde, tamam mı, bir şekilde temizlenip belki o benim duş suyumu tekrar içme suyu olarak kullanmıyorum ama yeniden klozette kullanılabilir bir halde kullanabilirim. Sonuçta duşta kullandığım suyu klozetin gideri için kullanmamda hiçbir sakınca yok. Evet. Bunlara uygulama deniyor. Bunu içme suyu için bile yapabilirsin. İçme suyu ayrı bir yere gidiyor. Belli bir filtre sondan geçiyor ki zaten belediyeler de bunu yapıyor. Kent bazında yani klor atıyor, işte çökertiyor vesaire. Bunu apartman düzeyinde de yapabiliyorsun. Dolayısıyla şu oluyor. Apartmana günde 100 kilosu girdiği zaman o 100 kilosu elbette belli oranda buharlaşma kayıp olur. Ama günün sonunda kapalı devre bir sistem yaratman gerekiyor. Bu suda belli uygulamalarla hepsinin var.
Burada soru. Bir saniye. Geldim. Çok heyecanlandım. Türkiye'de var mı böyle bir şey?
Yok. Tam anlamıyla böyle bütün bir döngüsel yapabilen.
Hiç duymadım çünkü.
Ama güzel uygulamalar yap. Mesela perlatör kullanıyor. Mesela çıkan suyu.
Perlatör ne ya?
Yani bu musluklarda ucunda böyle parmağını sokunca içine girmez. Onun ucundaki o tırtık dışarıda da perlatör. Anladım. O ne yapar biliyor musun? Psikolojik bir şey. Suyu açtığın zaman böyle içine hava verir o. Biz sanırız ki, tamam mı, birim bazında böyle sanki dolu dolu su geliyor. Halbuki onun yarısı havadır. Şu avantajı. Sen perlatör takmadığın zaman bir açtığında 25 litre geleceğine aslında 50 litre geliyor o zaman. Halbuki perlatör takınca 25 litre giriyor, 50 litre gibi hissediyorsun geleni.
Anladım. Gürül gürül, gürül akıyor.
Gürül gürül geliyor gibi ama aslında onun yarısı, o yüzden önemlidir. Mesela bunu yapıyor. Mesela bazıları işte belli suları, duş suyunu falanı filanı peyzajda kullanacak sistemi yapıyor. Bazıları mesela yağmur suyunu toplama yönelik belli depolar yapıyor. Ama münferit, güzel de şeyler. Ama idealini ben söyledim. İdeali döngüsel bir şey. Yağmuru toplayan, o topladığı suyu belki içmeye, belki peyzaja kullanan, kullandığı suyu döndürüp bir şekilde daha kullanan. Bu bunun ideali olması gereken.
Bunu çünkü yine Avrupa'da yok. Herhalde.
Var örnekleri ama Avrupa'da bile hep münferit örnekler. Koskoca kentlerde.
Anladım.
Yani bunun bir istatistiği bile yok. Öyle söyleyeyim sana. Anladım. Yüzde bir diyecek bir durumda bile değiliz.
Ama işler buraya gidecek. Mecburen gidecek.
Mecbur. İşte görüyorsun.
Tabii
durumu.
Canım.
Yani bu yaz bak göreceğiz yani hep beraber.
Tabii. Yani bu herhalde yine bir rekor kıran bir kış olacak. Tabii, küresel sıcaklıklar ve kuraklık anlamında. Araya girdim ama hani bu örneklerle
açmak. Su kısmı bu.
Su kısmı bu.
Enerji.
Enerji kısmına yani
gelelim. Enerji kısmında da kuzum çok basit aslında. Enerjisini bir yerden almak yerine kendi üreten, ürettiğini de olabildiğince az kullanan, kullandığını da olabildiğince az tasarruflu ve tekrar sisteme döndürebilen kapalı devre enerji sistemleri. Bak ne dedik? Bir, kendi üretecek. Bak idealini söylüyorum tekrardan. Hani anladın mı? Bunun başka yerleri de var. Hani bu en yeşiline yakalı. Bunun daha az olanlarını da söyleyeceğim. Bir, kendi üretecek. Bunu genelde artık bunun Türkiye'de bir yönetmeliği çıktı. Lisanssız çatılarda, orada burada, bahçede falan filan elektrik üretebiliyoruz biz. Şirketimiz olmadan falan. Bayağı sisteme de verebiliyoruz. Bunu site gibi yerlerde artık yapmak ilk başında tasarlandığı zaman çok avantajlı oluyor. Hatta buna pozitif enerji destination falan deniyor. Avrupa Birliği'nde yeri var. PED diye. Arkadaşlar aratırlarsa Türkiye'de de bir iki uygulamasının olduğunu ben biliyorum. İzmir'de bir tane projeye getirmeye çalıştık. Olmadı ama Nilüfer'de mesela, Bursa'da bir tanesi işliyor. Biliyorum. Pozitif enerji destination. O da ne? Kendi enerjisini üreten, hatta fazla olduğu zaman da çevresine enerji veren alanlar. Destination dediğimiz şey de hani o site, mahalle falan gibi düşünebilirsiniz. İngilizceden geliyor ama. Dolayısıyla uygulamalar Avrupa'da da desteklenmeye çalışılıyor, var. Ama hikaye bu olmalı. Enerjiyi kendi üretecek. Yeşil yollarla, güneştir vesairedir yapacak. Olabildiğince az tüketmeye yönelik olarak mimari tasarım yapılacak. Tükettiğini olabildiğince verimli aletlerle, atıyorum hani enerji verimli televizyonla vesaire, hani örnek için yapacak, tamam mı? Bu sistemi kurduğun zaman da aslında zaten enerji etkin de bir apartman oluyorsun. Ama mantık ne diyoruz? Kendi az ve dönecek yani.
Tabii.
Sistemin içinde.
Burada hemen sen bir nefes al. Anladım. Ben de kılçığımı atayım. Klasik. Tamam. Şimdi tabii ki böyle şeyler için belki küçük bireysel anlamda bir evin çatısına bir panel koymak o kadar büyük bir masraf olmayabilir. Ama daha böyle işte site gibi bir alanda, şehir gibi bir alanda bu dönüşümü yapmak için tabii ki bir yatırım gerekiyor. Şimdi insanlarımız...
Regülasyonlar gerekiyor.
Tabii. İnsanlarımız bir kere genel anlamda insanlık diyelim. Yani böyle şeylerde abi tekrar para mı vereceğiz? Zaten işte doğalgaza zor para yetiştiriyoruz. Hani kardeşim bak, hani bu işin şeyi sana fayda olarak dönüşü şu kadar sene sürecek. Atıyorum 3 sene sürecek deseniz bile insanlar genellikle hani aidatı vermek, işte evde oturmak, kalorifer açmak, suyu açmaktan ibaret bir dünyada yaşıyorlar. Bütün onun ötesindeki şeyler ancak bir kanun, kural, bir uygulama olursa gerçekleşiyor. O zaman mecburen tıpkı o kentsel dönüşüm hikayesi gibi, bence kentsel dönüşümü de ayrıca konuşuruz. Kentsel dönüşümde de ne var? Depreme dayanıklı bina. Tamam. Burada
sen iyisin, ben ona rantsal diyorum genelde.
Yani ama işte yani
yine iyiliğin
o bahaneyle yani. O bahaneyle yapılıyor. Evet, kentsel dönüşüm o bahaneyle gidiyor ama aslında olması gerekeni evet, anlatmaya çalışıyoruz. Ediyorsun.
Tabii tabii. Yani şöyle bir durum var, yani onu söyleyeyim. Dediğin çok doğru. Ama insanlar aslında burada okey de diyorlar. Örneklerini de biliyoruz. Hı. Bu o kadar bir şey ki şimdi. Dedim ki ben müteahhitim, değil mi? Zaten inanılmaz bir orada rant var ve getiri var. O yüzden müteahhit dediğin şey Türkiye'de falan. Dolayısıyla devlet herkes ya da belediyeler. Ya. Aynen öyle.
Sen müteahhitim diye dolaşabilirsin istiyorsan. Bayağı yani.
Kart vizit yani. Neyse o da var. Şuna getireceğim olayı. Ben zaten ona öyle büyük bir servet transferi yapıyorum ki. Devlet en azından ben bu rantı bunlara sağlıyorum. Rantının %5'ini de böyle bir şey yapsın bari dediği zaman müteahhit de yok demez. Amenna, yani 100 milyar değil de 95 milyar kadın 5 milyar da
yatır. Emin değilim.
İnan bana der. Der yani, çünkü çok büyük bir yağlı kemik var orada birilerinin tuttuğu. Anlatabiliyor muyum? Örnekleri de var. Ve vatandaşın da bu hoşuna gider. Günün sonunda daha az elektrik parası vereceğim, daha az su parası vereceğim, daha az ısınmak için doğalgaz kullanacağım bir şeyde niye yok diyeyim. Zaten küçük küçük uygulamaları da başladı 2 yerde. Birincisi mesela ben şu anda bankaya, hani bu aralar çok moda ya, faizler düştü 0.69 falan filan. Gittiğim zaman zaten bir süredir, yaklaşık 2 yıldır falan, bankalar eğer diyor senin alacağın evin bir enerji, yeşil enerji kimliği varsa, hani enerji verimli bir şey, bunu yani yeşil evse diyor, yani enerji anlamında, sana 0 atıyorum şu anda 29'dan değil de diyor mesela 0.25'ten veririm diyor daha ucuza. Mesela bunu da küçük küçük mekanizmalar da başladı senin talep ettiğin dediğin, ama yeterli değil. Bak tekrar söylüyorum. Ne dedik? Yeşil mimari ev demek tek başına bina değil. Koskoca bir imar kanunu demek. Koskoca bir belediye demek. Anlatabiliyor muyum? Yani koskoca bir alan kullanımı demek. Dolayısıyla belediyenin imar kanunları, izin verme şartları, hani atıyorum mesela vergi alıyoruz, çevre vergisi falan. Mesela öyle uygulama olmalı ki o binalardan daha az çevre vergisi alsın mesela.
Mesela.
Değil mi? Bir teşvik. Hani havuç yani hani teşvik havuç gibi şeyler de çok şey önemli, gerekli. O yüzden bir ekosistem dememin nedeni o. Yani hani
evet.
Öyle olduğu zaman insanların ben yok diyeceğini ya da müteahhitin 300 milyar değil de 295 milyar kazı, affedersin ama yani.
Daha ona artık değil diyorsun.
Hani yani şimdi lisan-ı münasiple bu kadar söyleyebiliyorum yani. Hani anladı herhalde bizi dinleyen arkadaşlar, söylüyorum.
Anlayana evet.
Evet, bu arada Avrupa Birliği de bunu bastırıyor bize kuzum. Bak PED'le, MED'le bununla ilgili yönetmelikler var. Biz yarın bir gün buraya girdiğimiz anda bunların hepsini zaten yapmak zorunda kalacağız.
Nereye
geçmiş olsun.
Anda?
AB'ye. Evet.
Anladım.
Anladıysan güzel. Güzel. Ben anlayamadım.
Güzel.
Nasıl
yani,
gireceğimiz henüz ama güzel.
Hayır ama bir süreç, askıda olan bir süreç var ama o sürecin içinde olarak evet. Ve ticaret vesaire yaparken zaten bazı şeylere uymak zorundasın ki biz bunlara değinmeye devam edeceğiz. Şimdi en son enerji dedik.
Küçücük hızlıca bir başlık daha var, onu söyleyeyim.
Söyle.
Başka dünya kadar başlık var da temel olanı bu.
Temel.
Atık. Tamam, şimdi binalar deli gibi çöp üreten, yapımı esnasında anlattım ya moloz falan. Onun dışında da diyelim ki bitti binanın her şeyi. Tamam, doğru bir şekilde de biz hani o yapılırken bina çöpümüz möpümüz doğru yerlere gidip bertaraf ettirdik vesaire, dönüştürdük. Artık yaşamaya başladık, bina bitti, herkes yaşıyor. O binanın devamlı ürettiği atıklar var. Evsel atık, organik atık, cam atık, anlatabiliyor muyum? Yani ilaç atığı vesaire. En basit tabirle örneğini söyleyeyim. deli gibi organik atık çıkıyor. Yani pırasa yapıyoruz bu zamanlar diyelim. Onun işte bir kısmı çürük çıkıyor, hop çöpe atıyoruz. Mesela doğru yapılan sistemlerde öğütme makinesi falan vardır. Çünkü bu tür site binalarda falan peyzaj için dünya kadar toprak falan kullanılır, alınır. Paradır bu. Peyzaja para harcanır yani. Bayağı hepimizin bildiği sitelerde. Hani yönetici olan, babası, amcası olan albaylarımız falan hani bu işi genelde yaparlar ya. Hani ondan sonra emekli. Onlar çok iyi bilirler. En çok o ağaca, peyzaja falan hani para gittiğini. Dolayısıyla bu tür, örnek için bir tanesini söylüyorum. Bu tür organik atıkları kompost yapabilen site sistemi, doğal ya da işte makine gibi uygulamalarla sen toprağını torf kalitesinde büyük oranda kendin sağlayabiliyorsun ve dolayısıyla bunun gibi dünya kadar uygulamayla da o binanın yeşil olmasını sağlayabiliyorsun. Yani binanın tek başına kendisi bile değil bak. Senin orada kullandığın pırasanın artığını ne yaptığında onun yeşil olduğunu belirliyor. Hmm. O yüzden tek başına bu mimarın işte hani şehir plancısının demememin nedeni buydu. Torf denen bir şey var arkadaşlar.
Evet, bitki dünyanın için toprak alırken arkadaşlar herhalde fark etti torf.
Torf yazıyor. Ne biliyor musunuz? Dünyanın, evrenin hafızasıdır. Turbalıklar. Torf dediğin şey turbalık sahalardan çıkan, aslında petrol olmaya yolunda ilerleyen, daha olmamış olan inanılmaz binlerce yıllık bir evrenin yaprağının, canlısının, bitkisinin, börtüsünün basınçla toprak altına sıkışmış versiyonu. İnanılmaz kuvvetli, inanılmaz büyük zengin bir enerjisi var. Ve bunların hepsi zaten turbalıklar, sulak alanlar. Gezegenin bütün tarihi, karbon tane, karbon 14 falan diyoruz ya, tarihidir ve çok özel yerlerdir.
Hadi ya, ben bunları
evet, turbalıklar. Bir gün
Ferdi,
turbalık konuşalım seninle.
Konuşalım.
Şimdi ne yazık ki uzun yıllar Türkiye'de turbalıklar, ki bunlar mesela Yeniçağ Gölü'nde, Gavur Gölü'nün bir kısmıydı. Orta Anadolu'da bazı göller var, Gölüsar falan, çok azdır. Ülkelerde turbalık özellikle Kuzey Avrupa'da çoktur. Hani bizde çok az mesela. Tahrip ediliyor, yok ediliyor. Evlerden çiçek ekiyoruz, menekşe, turba torf olsun. İşte o torf o. Halbuki sen o evde pırasanla, ben bilmem ne marulun o torfu yapabiliriz. Yani bakın daha buralara gidiyor. O tabii. Gavur Gölü kurutuldu, yandı, yok oldu mesela. Oh. Binlerce canlı kuş, börtü, böcek gitti. Ben menekşe yetiştireceğim evimde torf toplaydı diye. Şimdi kızınca kızıl oluyor.
Anladım.
Anlatabiliyor muyum? Yani işte o yüzden kızıyoruz. Hani tamam hani biyoloji miyoloji falan da bak nerelere gidiyor? Bina, yeşil, menekşe, torf, Yavur Gölü, kaz gitti diyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Anlatabiliyor muyum? Yani nereden nereye? O yüzden bağlı her şey. Parça parça öğrenme devri bitti.
Evet.
Ben mimarım, geçmiş olsun falan değil. Sen mimarsan biyolog da olacaksın. Biyologsan mimar da olacaksın yaşıyorsa. Bir ölçüde elbette bir mimar kadar ol anlamda demiyorum ama multidisipliner bakmak
zorundasın.
Çağı. Sen de ben belediye başkanıyız mesela paralel evrende. Evet. Dünyada olmasına imkan yok, o çok belli.
Evet.
Belli ki, tamam mı yani?
Eş başkanlar.
Ben mesela bana bas geliyor devamlı müteahhitlerden. Belediye başkanlarının kıyamam en çok dertlerinden biri, devamlı oraya imar açalım, buraya hemen medislerde falan filan. Şimdi bir belediye sence, ben bildiğim için soruyorum ama sana soruyorum hani bilmiyormuş gibi hani. Sence bir yeri imar açmak için nelere bakıyor? Hani bir karar
bence,
verecek. A,
bence
bir C var.
Haritayı açıyor. Böyle bakıyor. Ha burada yapı yokmuş diyor. Böyle parmağını koyuyor. Öyle oluyor galiba.
Nasıl olduğunu 3 aşağı 5 yukarı tüm bence dinleyiciler biliyor. Nasıl olması gerektiğini biz söyleyelim. Bak işte hani dedik ya, yeşil bina tek başına değil. O imar kanunu bile, yani o imar kararı bile verilirken aslında verilecek yerlerin biyoçeşitlik değerleri, karbon tutma potansiyelleri, endemik bitki var mı yok mu, hangi kuş yaşıyor yaşamıyor, ya da kent içindeki su sisteminde önemli bir paya sahip mi, havzada su tutma, yani bunların hepsinin katman olması lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Hiçbiri katman değil. Ne katman biliyor musun? Hmm. Kimin dayısının gibi oraya yakın katman, hangi mecliste hangi grubun bilmem ne çoğunluğu, bilmem neyi katma.
Vakıfların arazisi mi varmış, hazineye bilmem ne mi olmuş, i̇şte, burası kimin mülküymüş.
Olmaz yani, bu yanlış. Ya da işte Ankara'dan bir Karar Şehir Hastanesi ya da Ahmet Mehmet bir opera binası.
Bir de insanların tabii kişisel arazilerine de artık iş girmeye başladı. Bu inşaatlar bilmem neler falan filan, öyle hikayeler.
İşte hani diyoruz ya, tarım ülkesi Türkiye, o tarım toprakları parsellenip ev oluyor işte. Hani rant tabii, böyle oluyor.
Tabii.
Benim şurada tarlam var. Birdenbire buldum diyelim bir yakınlık. Hop diye onu parselliyorum. Hop bir de işte o yakınım benim sağ olsun çok da yakın ve çok bir yerlere de yakın diyelim. Emsali 0.25'ten 1'e çıkarıyor. Hop birdenbire hop, oturma yeri.
Tabii.
Hop bir de kat alıyorum. 8-10 kat. Birdenbire Ferdi'ye bakıyorsun. Oh bebek de Ferrari'yle dolaşıyor. Olur mu?
Seni düşünemediğim için tamam, şimdi.
Düşünme ama olur mu? Böyle oluyor.
Niye? Çok güzel.
Ondan sonra yeşil anlatıyor Ferdi mesela. Sonra geldi da senin karşına ama bir yandan da. Evet. Ne kadar oluyor yeşil? Ferrari kırmızının yaşında yeşil Ferdi mesela. Olur mu? Kontrast olur da olmaz bence.
Kontrast olur. Olmaz. Aslında bu alanda yani yavaş yavaş kapatalım. Çünkü tamam. Çok da
budaklanır yani.
Dallı budaklı bir konu. Şimdilik herkese hoşça kalın diyelim ve yeni bir yeşil dalgada buluşmak üzere.
Buluşmak üzere. Yeşil binalarda, yeşil dalgalarda diyelim. Böyle bir
yeşil
niyet olsun.
Yeşil binalar niyetimizle beraber el sallıyoruz. Hoşça kalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.